Ayrım 16, sayfa 128. Belki Serap görmenin en son noktasındaydı. Belki zaman kaybediyordu. Yine de mantığının en uç noktalarında böylesi bir tuzağın mümkün olabileceğini biliyordu. Geriye olmazsa olmaz son bir ayrıntı kalıyordu. Baştan beri bir türlü yerine oturmayan bir ayrıntı. Dayan sol sinyalini yaktı. Yeniden trafiğin içine daldı. Hızla vites değiştirerek Chamberlain kapısına doğru ilerlemeye koyuldu. 21. kısım. İlla birinin kafasını şişirmek niyetindeyseniz şefin gelmesini bekleyeceksiniz küçük hanım. Dayan tamirhaneyi bir camının ötesinden görebiliyordu. Duvarlar öylesine siyahtı ki tavandan gelen ışığı içiyor gibiydi. Uzakta demir aletler şakırdıyordu. Bir yerlerde hidrolik krikolar hırıldıyordu. Tıpkı acı çeken ciğerler gibi. Tamirhanelerden ve garajlardan oldum olası hoşlanmazdı. İnsanın kemiklerini donduran, buz gibi havadan burun deliklerini dolduran yağ ve gres kokusundan. Kesici ve soğuk aletler kullanan kapkara ellerden, insanların ellerini sabunla değil kumla yıkamak zorunda kaldıkları bu iç karartıcı yerlerden hoşlanmıyordu. Mavi tulum giymiş şişman adam tezgahın arkasında gözde cümleyi tekrarlıyordu. İzin vermek benim işim değil. Şefle görüşmeniz gerek. Ne zaman döner? Yemeği gitti. Bir saat sonra burada olur. Dayan çok güç durumda kalmış görünmeye çalıştı. Aslında oraya girmek için şimdi karşısında duran gibi yetkisiz biriyle konuşmak amacıyla öğle vaktini beklemişti. Karşı tarafın eksperi henüz gelmediğinden otomobile yaklaşmanın tek yolu buydu. İçine çekti. Bakın, oğlum hastanede ağır yaralı. Yanına gitmem gerekiyor. Ama ondan önce otomobildeki teknik bir belgeyi almak zorundayım. Tamirci ağırlığını bir ayağından ötekine verdi. Bu durumdan nasıl kurtulacağını bilemez görünüyordu. Maalesef eksper gelmeden kimse arabaya yaklaşamaz. Sigortanın şartı bu. İyi ya işte, belgeyi isteyen de sigorta. Adam hala tereddüt ediyordu. Üzerinde kaza geçirmiş bir otomobil taşıyan bir çekici rampayı tırmandı. Gaz homurtuları arasında bir onun birkaç metre ötesinde durdu. Dayan rahatsızlığının arttığını hissetti. Adam sonunda poflayarak sordu. Anahtarlarınız var mı? Dayan cebindeki anahtarları şıngırdattı. Adam homurdandı. 58 numara, 2. bodrum. En dipteki park yeri. Acele edin. Eğer patron siz oradayken gelirse yanarız. Dayan arabaların arasından süzüldü. Sonra tamirhaneyi boydan boya geçti. Koyu beton duvarlar boyunca ilerledi. Yağ birikintilerinin üzerinden atladı. Neonların ışığı karanlıkta gizli, dünya dışı gündüz aydınlığının tam tersi bir anlam taşır gibiydi. Hafif meyilli bir rampadan inip ikinci bir garaja vardı. Arabalar madeni bir uykuya yatmış, soğuk canavarları andırıyordu. Dayan içindeki huzursuzluğun giderek arttığını hissediyordu. Ayakkabılarına yapışan yağlar, gırtlağına sinen yanık yağ kokusu, zemindeki silinmek üzere olan numaraları izledi. Parçalanmış Toyota ile karşılaşma düşüncesi bile midesini bulandırıyordu. Ama o ayrıntıyı kontrol etmeliydi. Emniyet kemeriyle ilgili ayrıntıyı. Çocuk o emniyet kemeri bağlı olmadığı için koltuğundan fırlamıştı. Demek ki katiller, eğer katiller varsa bu konuda kendilerine çok güveniyorlardı. Dayan'ın çocuğun kemerini bağlayamayacağını, böylesi bir güvenlik önlemini es geçeceğini nasıl biliyorlardı? Toyota Land Cruiser birkaç metre önde göründü. Dayan göçmüş kaputu, ezilmiş ön camı korkunç kıvrımlarla bükülmüş sol çamurluğu gördü. Bir sütuna yaslanmak zorunda kaldı. Eğilip kusacağını sandı ama kan eğik kafasına hücum etti. Böylelikle genç kadına hiç beklemediği bir denge, bir güç kazandırdı. Tüm kuvvetini toplayarak doğruldu. Arabaya yaklaşıp sağ arka kapının yanına gitti. Çantasından halojen el fenerini çıkarıp sağ arka kapıyı açtı. Yeni bir şok. Çocuk koltuğunun kenarında kara ve kurumuş kan lekeleri, bütün arka koltuğa yayılmış cam inciler, kafasında birbiriyle örtüşen iki zıt görüntü vardı. Lucia'nın koltuğunun yanında emniyet kemerinin örgülü kayışını, güvenlik tokasını görüyordu. Anlaşıldığı kadarıyla kullanıp takılmamış bir kemerdi bu. Aynı zamanda kendisi çocuğun koltuğuna oturtturup emniyet kemerini takarken de izliyordu. Hem de yeni bir şey de değildi bu. Gün geçtikçe kanıtlar tam tersini söylese de inancı daha güçlenmiş, daha belirginleşmişti. Kemeri taktığından emindi artık. Şimdi arabanın karşısındayken hiç kuşkusu kalmamıştı. Bu iki gerçek birbiriyle nasıl bağdaşacaktı? El fenerini dişlerinin arasında sıkıştırıp otomobilin içine girdi. Bağlantı sistemini dikkatle gözden geçirdi. Artık bir sabotajdan kuşkulanıyordu. Zayıflatılmış bir kemer, eğerlenmiş bir perçin. Ama hayır, hiçbir şeye dokunulmamıştı. Arka koltuğa oturdu, koltuğun üzerinde yaptığı çalışmaların fotokopilerini tıktığı dosyalar, içi ataşlarla dolu plastik kutucuklar, haki renkli bir battaniye vardı. Bütün bu eşyalar çarpma anında koltuğun arkalığından gelip dayanmıştı. Her birine teker teker baktı, inceledi. Yerlerinden kaldırdı. Bir şey bulamadı. Aramaya devam etti. Bir dizini koltuğa dayadı. Arkalığın üzerinden bagaja uzanmaya çalıştı. Çarpmanın şiddeti bagajın kapağını koparmıştı. Dayan kapağı ensesinde hissettiğini hatırladı. Bagaj boşluğunun üzerine eğilerek fenerin ışığını gezdirdi. Yine dosyalar, eski bir bez torba, yürüyüş ayakkabıları, benzine bulanmış bir parka, göze çarpan değişik görünen bir şey yoktu. Oysa kafasında yavaş yavaş bir düşünce oluşmaya başlıyordu. İmkansız ama elinin tersiyle süpürüp atamayacağı bir varsayım. Feneri söndürüp ön koltuğun arkalığına yaslandı. Aklındakini doğrulamak için olayın tek tanığını sorgulamak gerekecekti. Bizzat kendini. Aklını kaybedip kaybetmediğini, bu olayın mantık sınırlarını aşıp aşmadığını anlamak için hafızasının derinliklerine inmek zorundaydı. Ne var ki insanın kendi içinde böylesi bir dalış yapmasını sağlayacak tek bir yöntem vardı. Ona yardım edecek de tek bir insan. 22. Kısım. Restoran mermerli bir holden sonra koyu renk kadifelerle kaplı, beyaz sütunların süslediği büyük bir salona açılıyordu. Yarım daire şeklindeki çıkıntılarda birkaç masa vardı. Loş ışıkta piyanonun cilası parlıyor, tablolar altın gibi pırıltılar saçıyor, yere kadar inen pencerelerin ötesinde Charles Ellis bahçelerinin zarif yeşilliği ve aydınlığı restoranın görkemine yanıt veriyordu. Portakal rengi gökyüzü, hafif parıltılı salonun yumuşaklığına uygun, sedefli ve pürüzsüz bir ışık saçıyordu bugün. Bu ışık ve renk sadeliğine de bir de seçkin sessizliğini, kristal ve gümüş çınlamalarını, ölçülü gülüşlerle bölünen mırıltıları eklemek gerekirdi. Dayan metodelin peşinden yürüdü. Geçerken bakışların bir an üzerinde toplandığını hissetti. Müşterilerden çoğu koyu renk elbiselere bürünmüş, donuk tebessümler takılmış erkeklerdi. Görüntüye kanmaması gerektiğini biliyordu. Bu yumuşak atmosferin, bu sakin yüzlerin gerisinde iktidarın gizli yüreğinin çarptığının farkındaydı. Bu restoran her öğlen ülkenin siyasal ve ekonomik kaderinin belirlendiği seçkin mekanlardan biriydi. Metrotel büyük pencereleri en yakın son çıkıntının önünde durdu. Charles Helican oradaydı. Gazete okumuyordu. Yan masada oturan iş adamıyla konuşmuyordu. Bekliyordu. Sadece bekliyordu. Bu kadarı ona yetiyor gibiydi. Dayan bu dolaylı saygı belirtisinden dolayı içinin minnetle dolduğunu hissetti. Tamirhaneden çıkarken üvey babasını cep telefonundan aramıştı. Paris'te bu numarayı en fazla 10 kişi biliyordu. Olabildiğince çabuk görüşmek için ısrar etmişti adamcağıza. Charles küçük bir çocuğun kaprisine cevap verir gibi sadece gülmekle yetinmiş müşterilerinden biriyle yiyeceği yemekten sonra bu restoranda buluşmayı önermişti. Dayan ancak eve dönecek, saçındaki esra ve yanık yağ kokusundan kurtulacak, buraya gelirken de gerekli duyarsızlık ve rahatlık havasına bürünecek zamanı bulabilmişti. Charles ayağa kalktı. Dayan'ı çıkıntının içindeki kanepeye oturttu. Dayan yağmurluğunu çıkardı. Şimdi üzerinde dar ve kolsuz dikişi bile yok dedirtecek kadar sade siyah bir elbise vardı. Boynuna taktığı köprücük kemiklerinin üzerinde parıldayan inci gerdanlık kulaklarından sarkan küpelerle birer su damlası kadar benzeşiyordu. Dayan'ın tarzına göre büyük gösteriş. Çok. Muhteşem miyim? Charles gülümsedi. Dayan devam etti. Harika. Tebessüm yayıldı. Kusursuz dişler yüzünün esmerliğini böldü. Dayan devam ediyordu. Çekici, seksi, baş döndürücü. İçini çekti. Parmaklarını kenetleyip çenesini ellerinin üzerine yerleştirdi. Öyleyse neden kendimi çirkin bir sırık gibi görüyorum? Charles Hurricane ceketinin iç cebinden bir puro çıkardı. Sebebini bilmiyorum ama annenin kabahatli olmadığı kesin. Öyle bir şey mi dedim? Kahverengi yaprakları parmaklarının arasında çıtırdattı. Son konuşmamızdan söz etti bana. Yanlış yapmış. Birbirimizden saklayacağımız bir şey olamaz. Kazadan beri sana telefon ediyor, mesaj bırakıyor. Sonra onunla konuşmak istemiyorum. Dayan'a çok ciddi baktı. Bu tutumun çok saçma. Önce sana acımasını bile reddettin. Şimdi de Lucien iyileşirken hiçbir haber vermiyorsun ve bu konudan bahsetmeyelim olmaz mı? Buraya bunun için gelmedim. Charles beyaz bir bayrak gibi açık avucunu kaldırdı. Sonra garsonu çağırıp siparişini verdi. Kendisi için kahve, Dayan için çay. Sonra kısık sesiyle konuştu. Benimle konuşmak istiyordun. Üstelik çok acilen olduğunu söyledin. Ne istiyorsun? Dayan üvey babasına yan gözle baktı. Öpücüğün anısı yüreğini doldurdu. İçini bir huzursuzluk kapladı. Yanaklarının alev alev yandığını hissetti. Rahatsızlığını kovmak için aklına kelimelere vermeye çalıştı. Bir gün benim yanımda hipnozdan bahsetmiştin. Müşterilerini tedavi etmek için bazen bu yöntemden yararlandığını anlatmıştın. Doğru, ürkeklik ya da konuşamama durumlarında ne olmuş? O gün hipnozun bir insanın belliğini araştırmada sınırsız güce sahip olduğunu söylemiştin. Charles'ın bakışları alaycıydı. Bazen uzman gibi görünmeye çalışıyorum. O günü bütün ayrıntılarıyla hatırlıyorum. Hipnoz sayesinde insanın kendi hafızasını anılarına yönelik bir kamera gibi kullanabileceğini söyledin. Farkında olmasak da yaşadığımız olayların bütün ayrıntılarını bilinçaltımıza sakladığımızı ekledin. Bilincimizin hiç erişemediği ama işaret parmağıyla şakağına dokunduğu buraya aklımıza kazınan ayrıntıları. O gün çok formdaymışım. Şaka etmiyorum. Dediklerin doğruysa hipnoz insanın geçmiş olayları yeniden yaşamasına, istediği anın üzerinde durmasına, herhangi bir ayrıntıyı incelemesine imkan veriyor. Kendi zihni bir video kamera gibi kullanmasına, istediği yerde durmasına, görüntünün şu ya da bu noktasına zoomlamasına. Charles yüzündeki tebessüm kayboldu. Sözü nereye getireceksin? Dayan soruyu duymazdan geldi. Bir psikiyatrdan söz etmiştin. Sana göre Paris'in en iyi hipnotizmacısı. Bu tip seanslarda uzman biri. Charles soruyu daha yüksek sesle tekrarladı. Sözü nereye getireceksin? Adresini öğrenmek istiyorum. Garson masanın üzerine ağır bir gümüş tepsi bıraktı. Kahvenin siyah parıltısı, early grey kızılımsı yumuşaklığı. Kokular servisin zarafetini sararken renkler incelikle karışıyordu. Beyaz adam çekildi. Charles hemen sordu. Neden? Dayan sakince cevapladı. Hipnozla kaza sahnesini yeniden yaşamak istiyorum. Çıldırmışsın sen. Annem hastalığını sana da bulaştırmış. Benimle konuşurken en sevdiği cümle bu. Neyin peşindesin? Mark Bolek'in bomboş bakan gözlerine saat tutma çalışmalarını hatırladı. Varsayımını bir kez daha gözden geçirdi. Birçok insanın düzenlediği kazaya benzetilmeye çalışılmış bir cinayet girişimi. Soruyu basitçe yanıtladı. O kazada birbirine uymayan ayrıntılar var. Hangi ayrıntılar? Cevap verdi. Emniyet kemeri. Bağladığımdan eminim. Charles neredeyse rahatlamış görünüyordu. Yatıştırıcı bir sesle konuştu. Dinle, bu hikayenin aklından çıkmamasını anlıyorum. Ama hayır, dinleyecek olan sensin. Dayan iki dirseğini masaya dayayıp eğildi. Samimi ol. Gerçekten çılgın olduğuma mı inanıyorsun? Asla. Böylesi rahatsızlıktan dolayı birkaç defa tedavi gördüğümü biliyorsun. Evlat edinme dosyamda klinikte geçirdiğim günlerin görünmemesini sağlayan bizzat sendin. Onun için şimdi beni nasıl bulduğunu bilmek istiyorum. Sana göre tamamen iyileşmiş sayılabilir miyim? Evet.